Gazap üzümleri.
Ayrım 20.
Benzin pompasına baktım. Pompa paslanmış, eskimişti. Bakışları arkadaki kulübeye döndü. Eski tahta parçalarından kurulmuştu kulübe. Tahtaların ilk kullanımından kalma çivi delikleri solmuş boyanın altından belli oluyordu. Boya da zamanında çarpıcı bir renkti hani. Kentteki büyük şirket benzincilerini taklit etmeye çalışan o cesur sarı renk. Ama eskimiş kerestelerin eski çivi deliklerini de çatlaklarını da kapayamıyordu. Yenilenemezdi o boya. Taklit zaten başarısız yapılmıştı. Sahibi de farkındaydı öyle olduğunun. Kulübenin açık duran kapısının içinde tohum yağ varillerini gördüm. İki tane vardı yalnızca. Yan tarafta şeker tezgahı. Cam mekanında bayat şekerler. Eskimekten rengi dönmüş anasonlu şekerler. Sonra sigaralar. Kırık sandalyeyi ortası delinmiş bir sivrisinek teli takılı pencereyi gördüm. Çöp doluydu avlu. Temizlenmesi gerekirdi. Geri tarafta bir mısır tarlası vardı. Güneşin altında ölüyordu mısırlar. Evin yanında kullanılmış, onarılmış lastiklerden oluşan küçük bir yığın duruyordu. Şişman adamın yıkana yıkana rengi atmış ucuz pantolonunu, adi tişörtünü, karton şapkasını ilk defa fark etti. Size öyle ters davranmak istememiştim bayım dedi. Sıcaktan. Sizde de pek bir şey kalmamış görünüşe göre. Yakında siz de yollara düşersiniz. Sizi buradan atan traktörler olmayacak. Kentteki o ışık, sarı istasyonlar olacak. Millet göçüyor dedi utanç dolu bir sesle. Siz de göçeceksiniz yakında bayım. Şişman adamın eli pompanın üzerinde yavaşladı, sonunda durdu. Tom'a kaygılı gözlerle baktı. Nereden bildin diye sordu çaresiz bir sesle. Toparlanıp batıya göçmekten söz ettiğimizi nereden bildin? Ona cevap veren Keyze oldu. Herkes öyle de ondan dedi. Bak ben düşman deyince hep şeytanı düşünürdüm. Bu yüzden bütün savaşımı şeytanlara karşı verdim. Ama memleket şeytandan beter bir düşmanın pençesine düşmüş. Elini kolunu koparmadıkça da bırakmayacak yakamızı. Sen hiç gila canavarı denen o kertenkelelerin insana nasıl yapıştığını gördün mü bayım? Öyle yapışır ki ikiye bölersin, kafa yine seni bırakmaz. Boynunu kessen kafa yine ayrılmaz, sallanır kalır. Kurtulmak için tornavidayı alıp kafayı dağıtmaktan başka çaren yok. Üstelik başı ette kaldıkça dişlerinin açtığı deliğe de zehri akar durur. Sustu. Yan gözle Tom'a baktı. Şişman adam çaresiz bakışlarla dost doğru karşısına bakıyordu. Eli yavaş yavaş pompanın tekerini çevirmeye başladı. Halimiz ne olacak bilemiyorum dedi. Su hortumunun başında Connie ile Rose of Sharon birlikte durmuş gizli gizli konuşuyorlardı. Connie çinko kupayı yıkadı, yeniden doldurmadan önce parmağıyla suyu kontrol etti. Rose of Sharon yoldan geçen arabaları seyrediyordu. Connie kupayı ona doğru uzattı. Su pek soğuk değil ama ıslak bari dedi. Karısı ona bakıp için için gülümsedi. Hamileliğinden bu yana sır küpü olmuş çıkmıştı. Bir yığın sır, anlamı varmış gibi gözüken bir yığın küçük sessizlikler. Kendinden memnundu. Yakındığı şeyler hiç önemi olmayan şeylerdi. Connie'den saçma sapan hizmetler bekliyordu. İkisi de biliyordu bu beklediği şeylerin saçma olduğunu. Connie de memnundu. Onun hamile oluşu Connie'nin içini bir tür hayranlık duygusuyla dolduruyordu. Onun sırlarını kendisinin de paylaştığını düşünmek zevk veriyordu ona. Karısı sinsi sinsi gülümsedikçe o da sinsi sinsi gülümsüyor, ikisi fısıldaşarak birbirine bir takım sırlar anlatıyorlardı. Dünya onların çevresine toplanmıştı sanki. Onlar da tam orta yerdeydiler. Daha doğrusu Rose of Sharon orta yerdeydi. Connie onun çevresindeki küçücük bir yörüngede dönüp duruyordu. Ağızlarından çıkan her şey bir tür sırdı. Rose of Sharon gözlerini yoldan ayırdı. Pek susamadım diye naz etti. Ama belki de içmek yararlı olur. Connie başını salladı. Onun ne demek istediğini anlamıştı. Karısı kupayı aldı, ağzını çalkalayıp tükürdü. Sonra ılık suyu dibine kadar içti bitirdi. Daha ister misin? Yarım olsun. Connie kupayı yarısına kadar doldurdu, tekrar uzattı. Gümüş rengi, alçak gövdeli bir Lincoln Zephyr yanlarından geçti. Rose of Sharon dönüp ötekilere baktı. Hepsini kamyonun çevresine toplanmış gördü. İçine güven geldi birden. Şuna binip gitmek ister miydin diye sordu. Connie içini çekti. Belki daha sonra. Ne demek istediğini ikisi de anlıyorlardı. Kaliforniya'da iş bolsa kendi arabamız olur. Ama böyleleri... Uzakta gözden kaybolan Zephyr işaret ediyordu. Böyleleri koskoca bir ev fiyatına. Ben evi almayı tercih ederim. Ben hem ev isterim hem de bunlardan bir tane. Ama tabii ev daha önce gelir çünkü... Ne demek istediğini ikisi de anlıyorlardı. Hamilelik çok heyecanlandırıyordu onları. İyisin ya. Yorgunum. Güneş altında yol yapmak yordu o kadar. Ona mecburuz ama. Yoksa Kaliforniya'ya hiç varamayız. Biliyorum. Köpek dolanıp duruyordu. Sağı solu koklayarak kamyonun yanından geçti. Çeşmenin altındaki birikintiye bir kere daha daldı. Çamurlu suları lap lap içti. Sonra burnunu yere eğdi, kulaklarını sarkıttı, uzaklaştı. yol kenarındaki tozlu otları kokluyordu. Başını kaldırıp beton yolun karşı tarafına baktı. Geçmek üzere hareketlendi. Razov Sharon tiz bir çığlık kopardı. Koca bir arabanın lastikleri fena halde gıcırdadı. Hayvan çaresizlik içinde kaçmaya çalıştı. Bir bağırtıyla ikiye bölünüp tekerlerin arasından gözden kayboldu. Koca araba bir an yavaşladı. Suratlar dönüp arka pencereden dışarıya baktılar. Sonra hız bir kere daha arttı. Araba gözden kayboldu. Köpek bir kan gölü halinde saçılmış bağırsaklarıyla yolun üzerinde yatıyor, hafif hafif debeleniyordu. Razov Sharon'ın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bir ziyan olmuş mudur diye sordu yalvarırcasına. Bir şey olmuş mudur? Connie kolunu onun omzuna attı. Gel, otur dedi. Bir şey olmamıştır. Ama ben duydum bir şey olduğunu. Bağırdığım zaman içimde bir şey sarsıldı, biliyorum. Gel, otur şuraya. Bir şey yok. Bir şey olmamıştır. Connie onu ölen köpekten uzaklaştırıp kamyonun öbür tarafına yürüttü, basamağa oturttu. Tom'la John amca hayvanın leşine doğru yürüdüler. Ezilmiş vücutta son titremeler gözüküyordu. Tom onu bacaklarından yakaladı, yolun kenarına doğru çekti. John amca utanmış gibiydi. Sanki kendi suçuydu bu olup biten. Onu bağlamam gerekirdi dedi. Baba bir an köpeğe baktı, sonra başını çevirdi. Gidelim buradan dedi. Zavallının karnını nasıl doyuracaktık zaten? Belki de isabet oldu. Şişman adam kamyonun arkasından ortaya çıktı. Üzüldüm arkadaşlar dedi. Otoyola yakın yerde köpek kısmı fazla uzun yaşamaz. Bir yıl içinde 3 köpeğim ezildi benim. Artık köpek beslemiyorum. Siz kaygılanmayın ona, ben hallederim. Mısır tarlasına götürür, oraya gömerim. Anı Razov Sharon'a doğru yürüdü. Razov Sharon hala kamyonun basamağında titreyerek oturuyordu. Bir şeyin yok ya Rosa Sharon diye sordu. Hasta falan mısın? Şunu görünce bir tuhaf oldum. Bağırdığını duydum dedi anı. Toparla kendini bakalım. Acaba bir şey olmuş mudur? Hayır. Eğer kendini böyle yer bitirir, bu kadar nazlanırsan sonunda olanlar olur. Kalk hadi. Bana yardım et, denineyi yerleştirelim. Unut o bebeği bir an için. O kendi kendini korur, merak etme. Nine nerede diye sordu Razov Sharon. Bilmiyorum, buralarda bir yerde, belki heladadır. Kız helaya yürüdü. Az sonra ninenin koluna girmiş durumda tekrar belirdi. Uyuyakalmış orada dedi. Nine sırıttı, rahat bir yer dedi. Üstüne oturulan helalardan var, bastım içine su boşalıyor. Hoşuma gitti orası. Sesi pek memnundu. Uyandırmasalar iyice bir kestirecektim. Orası uyunacak yer değil dedi Razov Sharon. Ninenin kamyona binmesine yardım etti. Nine mutlu mutlu yerleşti. Belki uyunacak yer değil ama rahat bari. Tom gidelim artık dedi. Yolumuz uzun. Baba tiz bir ıslık çaldı. O veletler nereye kayboldu şimdi? Tekrar ıslık çaldı. Bu sefer iki parmağını ağzına sokarak öttürdü ıslığı. Bir anda çocuklar mısır tarlasından fırladılar. Önde Ruti, peşinde de Winfield. Yumurta diye bağırdı Ruti. Bakın. Tom'un avuçlarında bir düzine yumuşak, grimsi beyaz yumurta vardı. Ellerini kaldırıp gösterirken gözleri yolun kenarındaki ölü köpeğe ilişti. Ah! Diye bağırdı. İkisi birlikte yavaş yavaş köpeğe doğru yürüdüler, onu incelediler. Baba onlara seslendi. Yürüyün hey! Burada tek başınıza kalmak istemiyorsanız çabuk olun. Ciddi ciddi dönüp kamyona doğru yürüdüler. Ruth elindeki gri sürüngen yumurtalarına bir kere daha baktı. Sonra onları savurup fırlattı. Kamyonun yan tarafından tırmandılar. Gözleri hala açıktı dedi Ruth dehşet dolu bir fısıltıyla. Winfield ise gördüğünün zevkini çıkarmak niyetindeydi. Çekinmeden konuştu. Bağırsakları dört bir yana saçılmıştı. Dört bir yana. Bir an sessiz kaldı. Saçılmıştı diye bitirdi cümlesini. Birden olduğu yerde döndü. Kamyonun yan tarafından aşağıya kustu. Tekrar doğrulduğunda gözleri sulu sulu burnu da akıyordu. Domuz kesmeye benzemiyor diye açıklamaya çalıştı. El Hudson'ın kaputunu kaldırmıştı. Yağ seviyesini kontrol etti. Ön kanepenin altından bir galonluk tenekeyi çıkardı. Ucuz kara yağdan birazını borudan içeri boşaltıp seviyeyi tekrar kontrol etti. Tom onun yanına geldi, durdu. Biraz ben süreyim, ister misin? Yorulmadım dedi El. Dün gece hiç uyumadın. Ben bu sabah biraz aldım uykumu. Sen yukarı tırman, ben devralayım. Pekala dedi El isteksiz bir sesle. Ama yağdan gözün ayırma, yavaş sür. Ben kısa devre olmasın diye tetikteydim hep. İbreye ara sıra göz at. Birden boşa atlarsa kısa devredir. Çok ağır götür Tom. Fazla yüklü. Tom güldü. Dikkatli olurum dedi. İçin rahat etsin. Aile tekrar tepeye tırmandı. Ana ön kanepeye, ninenin yanına yerleşti. Tom yerine geçti. Motoru çalıştırdı. Gerçekten dökülüyor dedi. Vitese taktı. Otoyola doğru döndü. Motor aynı tek düze sesle homurdanıp duruyordu. Güneş karşılarındaki ufka doğru alçalmaya başladı. Nine durmadan uyuyordu. Anna bile bir ara başını önüne sarkıttı, uyukladı. Tom kasketini gözlerine doğru çekip kör edici güneşten korunmaya çalıştı. Paden'den Meeker'a yol 13 mildi. Meeker'dan Harrah'a 14 mil. O neden sonra da Oklahoma City, büyük kent. Tom hiç durmaksızın daldı kenti. Anna birden uyandı. Kentin içinden geçerlerken sokaklara baktı. Yukarıdan aile iki yandaki dükkanlara, koca koca evlere, iş hanlarına bakıp duruyordu. Derken binalar küçülmeye başladı, dükkanlar dufaldı. Hurda yıllı arsalar, sandviççiler, taşra tipi dans salonları. Ruth ile Winfield hepsini görüyorlardı bunların. Büyüklüğü, yabancılığı utandırdı onları. Gördükleri o şık giyimli insanlar içlerinde bir korku doğmasına yol açtı. Birbirine bundan söz etmediler. Daha sonra diyeceklerdi ama şimdi değil. Kentin sağında solunda eteklerinde petrol kuyularını gördüler. Kara karaydı kuyular. Ortalıkta yağ ve gaz kokuları vardı. Öyle büyük, öyle garipti ki korktular. Rose of Sharon caddede incecik yazlık takım giymiş bir adam gördü. Ayağında beyaz papuçlar, başında hasır şapka vardı. Connie'nin kolunu dürtüp gözleriyle adamı gösterdi. İkisi kıkırdaşarak güldüler, güldüler. Bir türlü kendilerini tutamadılar. Elleriyle ağızlarını kapıyorlardı durmadan. Öyle keyiflendiler ki çevreye bakınıp gülecek başka tipler de aramaya koyuldular. Rudy ile Winfield onların güldüğünü gördü. Pek hoş görünüyordu. Onlar da aynısını yapmaya çalıştılar ama beceremediler. Gelmiyordu içlerinden kıkırdamak. Oysa Connie ile Rose of Sharon soluk soluğa kalıyor, gülmelerini tutmaya uğraşırken kıpkırmızı kesiliyorlardı. Sonunda öyle bir noktaya vardılar ki birbirleriyle göz göze geldikleri anda yeniden başlıyorlardı kıkırdaşmaya. Kentin etekleri çok geniş alanlara yayılmış durumdaydı. Tom trafiğin içinde arabayı yavaş ve dikkatli sürdü. Derken kendilerini tekrar 66 üzerinde buldular. Büyük batı yolu. Güneş tam yolun görünmez olduğu yere doğru alçalıyordu. Ön cam tozdan pırıl pırıldı. Tom kasketini gözüne doğru iyice indirdi. Öyle çok indirdi ki bu sefer görebilmek için başını yukarı kaldırmak zorunda kaldı. Nini hala uyuyordu. Güneş kapalı göz kapakları üzerine düşüyordu. Şakaklarındaki damarlar mavi maviydi. Yanaklarında ise şarap rengi, daha ince damarlar vardı. Yüzündeki kahverengi ihtiyarlık lekeleri biraz daha koyulmuştu sanki. Tom, sonuna kadar hep bu yoldan gideceğiz dedi. Ana uzun süredir sessiz kalmıştı. Güneş batmadan önce duracak bir yer bulsak fena olmaz dedi. Biraz domuz eti haşlayıp ekmek pişirmem gerek, vakit alır. Tabii dedi Tom. Bütün yolu bir seferde alacak değiliz ya, biraz uzanıp eklemlerimizi dinlendireceğiz elbette. Oklahoma City'den Bethany'ye yol 14 mildi. Tom, güneş batmadan dursak daha iyi olur gerçekten dedi. Elde tepeye o çadırı kurmalı, güneşi öldürecek milleti yukarıda yoksa. Anna yeni baştan uyuklamaya başlamıştı. Başı birden kalkıverdi. Yemeği pişirmeliyim dedi, sonra ekledi. Tom, babam bana eyalet sınırından çıkma durumunu anlattı. Tom'dan cevap çıkması epey uzun sürdü. Öyle mi? Ne olmuş Anna? Şey, ben korkuyorum o işten. Kaçıyormuş gibi olacaksın. Belki yakalarlar seni. Tom elini gözlerinin önünde tutuyor, gözlerini giderek alçalan güneşten korumaya çalışıyordu. Sen kaygılanma dedi. Ben her şeyi düşündüm. Gözaltında salıverilmiş çok fazla adam var. Çoğu daha bile sınırı geçip durur. Batıda bir başka suçtan yakalanırsam, o zaman resmim de parmak izim de Washington'da hazır. Beni tutar geri yollarlar. Ama suç falan işlemezsem ilişmezler bana. Ama ben bu işten korkuyorum. Bazen insan suçu işliyor da farkında olmuyor. Kaliforniya'da kim bilir bizim hiç bilmediğimiz ne suçlar vardır yeni yeni. Belki bir şey yaparsın kötü sayılmaz ama Kaliforniya'da iyi de sayılmaz. Gözaltında olmasam da durum aynı zaten. Ama şimdi yakalanırsam cezam başkalarınınkinden fazla olur o kadar. Sen vazgeç artık tasalanmaktan. Derdimiz zaten bize yeter. Bir de yeni şeyler bulma kaygılanacak. Elimde değil dedi Anna. O sınırı geçtiğin anda suç işlemiş oluyorsun. Seni sevde kalıp açlıktan ölmekten iyi yine. Artık gözümüzü açıp kendimize konaklayacak bir yer arasak fena olmayacak. Bethany'nin bir başından girip öbür başından çıktılar. Yolun altından kümplerin geçtiği bir yerde yan taraftaki hendekte bir eski otomobil duruyordu. Yanı başına da bir çadır kurulmuştu. Çadırın kenarından uzanmış soba borusundan dumanlar tütmekteydi. Tom parmağını işaret etti. Bakın şurada birileri konaklamış, kamp kurmuş, fena yer sayılmaz. Motoru yavaşlattı. Yolun kenarına doğru yanaşmaya başladı. Yanda duran arabanın kaputu açıktı. Orta yaşlı bir adam durmuş, motora bakıyordu. Başında ucuz hasır bir sombrero, sırtında mavi bir gömlek, siyah benekli bir gelek vardı. Blucunu kirden kazık gibi olmuş, pırıl pırıl parlıyordu. Yüzü ince, yanakları derin çizgilerle doluydu. Elmacık kemikleriyle çenesi bu yüzden dışarı fırlak gibi duruyordu. Başını kaldırıp cohutların kamyonuna baktı. Gözlerine şaşırmış gibi aynı zamanda da biraz öfkeli bir ifade geldi.
Ayrım sonu.